Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ordubehş 1402, Hicri Kameri 14 Şevval 1444 ve Miladi Takvimli 5 Mayıs 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev ile Türkiye-Suriye ilişkileri etrafında yapılan röportaj, semavi tilavetler, İran masalları ve efsaneleri ve İran'ın doğa harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin direniş cephesini güçlendirdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sırbistan'a taziye mesajı yolladı. Irak kaynaklar İran-Mısır görüşmeleri hakkında yeni detaylar paylaştı. Borrell, Avrupa Birliği'nin Amerika'dan ayrı kendi Çin politikası olmalı dedi. Rus, Türk ve Ukraynalı heyetler tahıl anlaşması için İstanbul'da bir araya geldi. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi Cuma namazı hutbelerinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Suriye'ye yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekti. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Suriye gezisini değerlendiren Ayetullah Hatemi bu ziyaretin direniş cephesinin güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Ayetullah Hatemi Suriye halkının Cumhurbaşkanı Reis'i ile olağanüstü saygı göstermesi aslında bu halkın ve İran halkına olan saygı ve sevgisini ve iki halk arasındaki bağı gösterdi dedi. Tahran Cuma namazı hatimi sözlerinin devamında herkesin Suriye'ye karşı olduğu bir dönemde İran Suriye'nin yanında yer aldı. Bu da devrim liderinin doğru politikasıydı ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Belgrad yakınlarında seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Sırbistan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Belgrad yakınlarında seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Sırbistan hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi. Sırbistan'ın çarşamba günü 7. sınıf öğrencisinin bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırının şokunu atlatmazken dün gece Belgrad yakınlarında sihir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 21 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Iraklı bazı kaynaklar El Arabi El Cedid kanalına yaptığı açıklamada Irak, İran ve Mısır arasında ara buluculuk yaptığını duyurdu. İsmini vermek istemeyen bazı Iraklı kaynaklar El Arabi El Cedid kanalına yaptığı açıklamada Irak hükümetinin İran ve Mısır arasında ara buluculuk yaptığını söyledi. Iraklı kaynaklar ayrıca İran ve Mısır heyetleri arasında geçen ay Bağdat'ta bir görüşme yapıldığını ve Tahran ve Kahire'nin Bağdat'ın ara bulucu rolüne sıcak baktığını açıkladı. Söz konusu kaynakların bildirdiğine göre İran ile Mısır toplantısına Irak Başbakanı Muhammed Sudani tarafından Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci de katılmıştı. Kaynakların aktardığına göre İran ve Mısır güvenlik yetkilileri gelecekte ilişkilerin aşamalı gelişme imkanı hakkında görüş teatisinde bulundular. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani daha önce İran'ın Tahran-Kahire ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluşmasına yol açacak her türlü gelişmeyi olumlu karşıladığını ifade etmişti. Dünyanın Amerikan barışından Çin barışına geçiş belirtileri gösterdiği dönemde Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Çin'in küresel güç statüsüne yükselmesini engellemeye alet olmamalı değerlendirmesini yaptı. Avrupa Birliği bahçeye çevresini jungle'a benzettiği ve Avrupalıların jungle'a çeki düzen vermesi gerektiğini savunduğu konuşmasıyla birlikte anılan Avrupa Birliği'nin baş diplomatı Joseph Borrell, birliğin Amerika ile yakın ilişkisine bakmaksızın sürekli olarak güçlenen Çin'e yönelik kendi yaklaşımına sahip olmasını savundu. İtalya'nın Floransa kentinde Avrupa Birliği'nin belirsizlik zamanlarında Avrupa'yı inşa etmek başlıklı konferansında konuşan Borrell şu vurguyu yaptı. Bence evet biz Avrupalıların Çin'le yüzleşmek için kendi yolumuz yordamımız olmalı. Avrupa Birliği Amerika-Çin üçgeninde kesinlikle Washington'a daha yakınız. Ancak kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Dış politika yüksek temsilcisi 27 üyeli Avrupa Birliği'nin Çin'in küresel güç statüsünün yükselmesinin önünde durmaması gerektiğini belirterek şu izahatı dile getirdi. Bence Çin'in yükselişine karşı olmamalıyız. Çin isteseniz de istemeseniz de büyük bir güç olacak. Önemli olan Çin'in gücünü nasıl yöneteceği. Amerika yönetimi en büyük rakibi Çin'in yükselen küresel etkisini sınırlamak için Avrupa'yı Pekin'e karşı sert tavır almaya zorluyor. Ancak Amerika Avrupa Birliği için dünyanın en büyük ticaret ortakları olmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da bir araya gelecek olan Rusya, Türkiye ve Ukraynalı teknik heyetlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmasına dair önerilerini görüştükleri belirtildi. Sputnik'e konuşan bir kaynak, tarafların İstanbul'daki toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin önerilerini masaya yatırıldığını ifade etti. Heyetlerin toplantıda elde edilen sonuçları başkentlere ileteceğini söyleyen kaynak, somut sonuçların sonraki aşamalarda daha üst düzeyde istişare edildiğini anlattı. Bu arada kaynak, tarafların anlaşmanın uzatılmasına yönelik belirli tarihler üzerinde durmayacağını, sadece mevcut sorunların giderilmesine odaklandığını kaydetti. Kaynak, şu anda herhangi bir süre tartışılmıyor, sadece mekanizmanın sorunsuz bir şekilde çalışması için mevcut sorunların giderilmesi istişare ediliyor. Özellikle de Rus ürünlerin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması, sigorta, limanlara erişim ve ödeme konuları ele alınıyor ifadelerini kullandı. Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tahıl girişiminin süresinin uzatılması konusunda 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan Yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığını açıklamıştı. Ancak Akar açıklamasında 5 Mayıs'ta teknik toplantı yapılacağını, gelecek hafta bakan yardımcılarının görüşeceğini söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz The Economist dergisine tepki gösterdi. Erdoğan, operasyon aygıtlarının milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var. İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikayesi. Ülkemiz üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle özgüveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlardaki evladı Fatiha'nın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Sivin'i etkisiz hale getirdiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Firazilan Kod adlı Neçirvan Sivin, Türkiye içerisinde sokak eylemleriyle güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı. Sivin 2015'te PKK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde bulunduğu belirlendi. Sivin'in Suriye'nin Ayn al-Arab bölgesinde PKK-YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de vatandaşlara seslendi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığından Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de burada 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. İstanbul'un nüfusu 5 yılda 2,5 milyon azalacak. Bu bölgeyle özel yasa çıkacak. Akdeniz Havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü merkez haline gelecek dedi. Filistin Kızılay ekiplerinin Huvari kasabasında çıkan çatışmalar esnasında 33 kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunduğunu duyurdu. Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzey kesimine yer alan Nablus'un güneyindeki Huvari kasabasında dün akşam saatlerinde işgalcilerin bıçaklı eylem teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla şehit ettikleri İman Avde isimli genç kızın cenaze törenine yapılan müdahale sebebiyle çıkan çatışmalarda 33 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale edilenlerden 5'inin kauçuk kaplamalı mermiyle yaralandığının, diğerlerinin ise atılan gaz bombalarından etkilendiklerinin tespit edildiğini belirttiler. Kızılay tarafından yapılan açıklamada bir çocuğun gaz bombasının etkisiyle fenalaşması sebebiyle İbn Sina Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldığı, bir evinde içine zehirli gazların dolması sebebiyle boşaltıldığı belirtildi. İşgal güçleri dün sabah Huvari kasabasında Ayna Buz Kavşağı civarında İma Ziyad Ahmet Avde isimli 26 yaşında bir genç kıza ateş ederek ağır yaralanmasına sebep olmuşlardı. İşgal güçleri uzun süre sağlık ekiplerinin onun yaklaşmasına engel oldular ve bu süre içinde bedeninden kanlar aktı. Daha sonra da Rividya Hastanesi'ne kaldırılan genç kız kısa süre içinde hayatını kaybetti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Esirler Komitesi Başkanı bir sonraki turda Yemen'den ve Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyon'dan 1400 esirin serbest bırakılacağını belirtti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulusal Esirler Komitesi Başkanı Abdülkadir El-Murteza, yakında bir grup esir takasının daha yapılacağına işaretle yeni aşamadaki takas yapılacak esir sayısının 1400 kişi olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 551'e yükseldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velosi moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara dair son gelişmeler ele alındı. Margaret Harris, Sudan'da devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini ve 4.926 kişinin yaralandığını kaydetti. Çatışmalarda sağlık tesislerine yönelik toplam 28 saldırı yapıldığını söyleyen Harris, bu saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde Ilyinsk petrol rafinerisine son iki günde ikinci İHA saldırısı gerçekleştirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada bugün Ilyinsk petrol rafinerisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirildi. Saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada yangın alanı 60 metrekare, yangın itfaiye ekipleri gelmeden şirket çalışanları tarafından söndürüldü dendi. Sırada bültenimizin son haberi var. Japonya'da ofis açma hazırlığında olduğu söylenen NATO'ya Çin'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Asya bir güreş alanı değil dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun bölgedeki ilk irtibat ofisini Japonya'nın başkenti Tokyo'da açmayı planladığına yönelik basında çıkan haberlere yanıt verdi. Asyalı komşularını ihtiyatlı davranmaya çağıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Asya jeopolitik rekabet için bir güreş alanı değil, barış ve istikrar için de bir dayanak noktası, işbirliği ve kalkınma için umut verici bir bölgedir ifadelerini kullandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni dönem başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Suriye ziyaretinin ilk gününde iki ülke arasında stratejik uzun vadeli işbirliği programı ile 14 işbirliği belgesi daha imzalandı. İran ve Suriye yetkilileri ticari işbirliği, petrol ve enerji, teknik, mühendislik, konut, demiryolu ve hava taşımacılığı, serbest bölgeler ve özel sektör, iletişim ve teknoloji, deprem, yardım ve ziyaret işlerinin kolaylaştırılması alanlarında bu belgeleri çarşamba günü imzaladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Suriye ziyareti derin ve istikrarlı ilişkiler, iki ülkenin direniş eksenindeki rolü ve güncel gelişmeler nedeniyle farklı siyasi ve güvenlik boyutlarına sahip olsa da bu ziyaretin önemli hedeflerinden bir diğeri de kapsamlı uzun vadeli stratejik işbirliği programı ve diğer 14 işbirliği belgesinin imzalanması çerçevesinde değerlendirilebilecek olan İran ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasıdır. Araştırmalar İran ve Suriye arasındaki derin güvenlik politik ilişkilerin aksine iki ülkenin ekonomik etkileşimlerinin şimdiye kadar sınırlı kaldığını gösteriyor. Örneğin son iki yılda İran'ın ihracatı 2021'de 218 milyon dolardan sadece 25 milyon dolar artışla 2022'de 243 milyon dolara yükseldi. hem de Suriye krizinin zirve yaptığı dönemde Beşar Esad hükümeti ile iyi ilişkileri olmayan bazı ülkelerin bu ülkeyle ticaret alanında daha yüksek istatistiklere sahipken. Suriye artık güvenlik krizinden çıkmış görünüyor ve bu ülkede görevi bir barış var. Fakat bu ülkede üretim ve ihracat altyapının zayıflığı ve tahribi nedeniyle ciddi sıkıntıda bulunuyor. Suriye müttefik ülkelerinin de katılımıyla üretimini ve ihracatını artırmayı planlarken Suriye'de teröristlerin ve düşmanların yenilmesinde ve güvenliğin sağlanmasında yadsınamaz bir rol oynayan İran İslam Cumhuriyeti komşuları ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirmesine öncelik vermektedir. Bu nedenle İran ve Suriye arasındaki ekonomik etkileşimleri artırmak ve geliştirmek için uygun fırsat var. Ekonomi uzmanları ayrıca İran'ın Suriye'ye petrol dışı çeşitli alanlarda ihracat kapasitesini yıllık en az 700 milyon dolar ve teknik ve mühendislik hizmetlerinin yıllık 600 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Ancak İran ile Suriye arasındaki ekonomik alışveriş düzeyinin iyileştirilmesi yolunda iki ülke arasındaki ihracatın ve ekonomik işbirliğinin artırılmasını engelleyen zorluklar da var. İran ile Suriye arasındaki ticari ilişkileri etkileyen konular arasında ulaşım ile her iki ülkenin de yaptırımlar altında olmasından kaynaklanan para ve bankacılık sorunları yer alıyor. Suriye Demiryolu ağının bazı bölümleri bu ülkede son yıllarda yaşanan çatışmalardan zarar gördü ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu nedenle İran, Irak ve Suriye arasında Şelemçe-Basra demiryolu üzerinden Suriye limanlarına ve tersi yönünde demiryolu taşımacılığı konusunun yanı sıra İran ve Suriye limanları arasında ortak nakliye şirketlerinin kurulması ve deniz taşımacılığı hatlarının devreye alınması konusu her iki ülke yönetiminin de gündemindedir. İran ve Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi her iki tarafın ve komşu ülkelerin çıkarlarını garanti edeceği şüphe götürmez bir gerçektir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyareti sırasında imzalanan belgeler ise iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştirmesinin yanı sıra İran ve Suriye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde mevcut engellerin kaldırılması ve yeni bir dönemin açılmasında etkili olabilir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi Yardımcısı Muhammed Cemşidi şöyle diyor. Bu belgeler çerçevesinde İran ve özel sektörün Suriye'deki ekonomi ve ticari varlığının istikrara kavuşturulması, böylece İran halkının bu stratejik zaferin ekonomi çıkarlarından yararlanabilmesi hedefleniyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye seçimlerinde adayların vaatleri etrafında. Türkiye'de iki belirleyici ve eş zamanlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin arifesinde seçim adayları güçlü bir şekilde halka vaatlerde bulunmaya yöneldi. Türkiye'de bu yıl 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 13 siyasi parti bağımsız, 13 siyasi parti ise koalisyon ve 4 ittifak çerçevesinde seçimlere katılacak. Bazı siyasi partiler yaklaşan Türkiye seçimlerine Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği adlı 5 farklı ittifak çerçevesinde katılıyor. İktidar Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığını ilan etmekle kalmadı, aynı zamanda bu ülkeyi dünyaya yeni bir enerji ihracatçısı olarak tanıttı. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde Cumhur İttifakı adayının seçmenlerin oyunu kazanmak için özel tedbirler ve eylemleri gündemine aldığı söylenebilir. Erdoğan, Konya'daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ve Bozkır Barajı da dahil olmak üzere çok sayıda projenin açılış töreninde Judy Gabar bölgesinde günde 100 bin varil üretim kapasiteli bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu. Erdoğan konuşmasının bir başka bölümünde Türkiye'de terörü bitirme sözü vererek bu ülkenin yeraltı zenginliklerinin sömürülmesinin önündeki her türlü engeli kaldıracağız dedi. Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı petrol ve gaz projelerinin işletilmesi durumunda halkın ekonomik sorunlarını çözme planlarını açıkladı. Erdoğan'ın bu açıklamaları Türkiye'deki iktidar partisinin düşünce kuruluşunun tek umudunun ekonomik vaatlerde bulunmak ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu gösteriyor. Ankara hükümetinin komşuları, bölge ve dünya ülkeleriyle gerilim politikasından geri adım atmasına rağmen Cumhur İttifakı yetkilileri Türk halkının ekonomik krizlere ve geçim sıkıntısına yol açan siyasetlerin izlenmesi konusunda henüz ikna edici herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Gerçek şu ki Erdoğan'ın gönül rızası ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin kışkırtmaları ile Ankara hükümetinin gündeminde yer alan militarizasyon politikaları günlük 10 milyonlarca dolar Türkiye ekonomisine hasar vermiştir. Öte yandan Erdoğan en büyük rakibi ve son dönemde Kürt çevrelerinin de desteğini alan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldatıcı vaatlerle daha fazla oy kazanmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu halkın ekonomik ve geçim sıkıntısının çözülmesi ve tüm Türkiye'ye güven ve hukuk ortamının yeniden tesis edilmesi için en önemli çözüm yollarından biri olan ekonomik krizin aşılması için 7 maddelik bir yol haritasından bahsediyor. Kılıçdaroğlu Nisan ayı sonunda Financial Times gazetesine verdiği röportajda zaferden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda durgun olan dosyayı hızla sürdüreceğinin sözünü verdi. Türkiye'nin ekonomik koşullarının iyileştirmesi ise Kılıçdaroğlu'nun bir başka seçim vaadidir. Muhalefet kanadı aynı zamanda iktidar partisi kampanyası seçimlerde hükümetin imkanlarını Erdoğan'ın yararına kullanmakla suçlarken iktidar partisiyle Türkiye İçişleri Bakanlığı seçim sonuçlarında hile yapmaya çalıştığını şimdiden gündeme getirdi. Bu şartlarda yapılan sayısız anketlere dayanarak Cumhurbaşkanlık seçimlerinin birinci turda bitmesi uzak bir ihtimal görünüyor. Başka bir ifadeyle Cumhurbaşkanlık seçimlerinin sonucu büyük ihtimalle ikinci turda belli olacak. Bu arada bazı uzman ve siyasi yorumculara göre diğer iki aday olan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın rekabetten çekilmeleri durumunda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha fazla oy alacağına kesin gözle bakıyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son dönem iki komşu ülke olan Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik alanda görüşmelerin gerçekleşmesi ve dolaylı biçimde bunların gündeme yansıması tartışıldı, konuşuldu. Hala da gündemde bu konu sıcaklığını korumaktadır. Özellikle Rusya ve İran'ın da aracılığıyla bu normalleşmenin yeniden sağlanması konusuyla ilgili Türkiye ile Suriye arasında bu sohbetimizde röportajımızı bu konu etrafında sizlere sunmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Teymur Guliyev hocamız bizimle birlikte. Teymur hocam hoş geldiniz efendim.
Meysen Bey, muhterem cenabınızı ve değerli dinleyicilerimizi selamlıyor. Hoş günler arzu ediyorum.
Efendim, bildiğiniz gibi iki ülkeyle ilgili, Suriye ve Türkiye ile ilgili son dönem üzücü haberler meydana geldi depremden sonra. Ancak diplomasi arenasında iki ülkenin de, özellikle Türkiye'nin seçimlerden önce bir an evvel Suriye ile ilişkilerini normal hale getirmek istemesi konusu hala gündemde, sıcaklığını korumaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi bu konu etrafında alalım görüşlerinizi. Böyle bir mesele mümkün mü Türkiye için? Nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Elbette mümkün ve dilediğimiz, Allah'tan istediğimiz bir haldir. Ama maalesef yıllar süresince biz bu arzu ettiğimiz hale, barış haline hasret kaldık. Elbette bunlar tekçe Suriye ve Türkiye halisine ait değildir. Hepimize ait olan bir manevi taleptir. Dahilden bizi inciden bir yaradır. Globalleşme devrinde, bu tekniksel gelişim döneminde dünyada iki devlet birbiriyle münakaşada bulunursa, size hiç öyle gelmesin ki bu sadece iki devletin işidir. Mutlaka bu iki devletin etrafında, yanı başında kuvveler, güçler ve daha doğrusu süper güçler dayanmış oluyor. Mesela geçmiş devirlerde böyle bir hal olabilirdi. Bu büyük dünyanın bir köşesinde iki kabile, mesela Papua adasında Hint okyanusu ile Sakit Okyanus'un sınırlarında bulunan yarısı Endonezya'ya ait olan yarısı resmiyette müstakil, özgür görünen bir Papua devleti var. Mesela o nispette küçük olan bir adada 500 kabile var. O kabileler arasında, kabileler elbette iptidai kabile kuruluşunda yaşamakta ve onların arasında savaşlar da oluyor. Savaşların akıbetinde barışlar da gelip çıkıyor. Bundan bu cengelliklerde baş veren bu kavgalardan bizim haberimiz olmuyor. Ama bu uygarlık dünyasında devletlerin birbiriyle çatışması, hatta benim fikrimce çok zaman dış unsurların tehrikiyle, yani kışkırtmasıyla meydana geliyor ve sonradan iki devlet karşı durması dünya çapında büyük bir probleme dönüştürülüyor ve bundan kendi menfaatlerini çıkaranlar da oluyor. Demek şimdi Türkiye ile Suriye arasında münasebetlerin tanzimlenmesi için evvela askeri kuvvetlerin Suriye toprağından çıkarılması gerekir. Bu birinci mesele. O eski uykular, ben bir edebi tabirlerle bunu ifade etmek istiyorum, unutulmalı ve unutturulacaktır. Böyle görünüyor. Kim tarafından unutturulacak? Elbette yine de süper güçlerin hangi birisi olursa onların tarafından. Mesela bugün dünyanın, eskiden kaç senelerce dünyanın en kızgın gerilim noktası Orta Doğu idiyse, şimdi görüyoruz ki Bu gerilim noktası şimdi Doğu Avrupa'ya intikal etti. Yani Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında meydana gelen bu özel askeri ameliyat, yani Rusya tarafından buna özel askeri ameliyat deniliyor. Ukrayna tarafından bu bir işgal savaşı gibi tanınıyor. Yani uluslararası gerilim oraya atlamış oldu ve şimdi tüm süper güçlerin fikri orada, dikkati orada. Ve özellikle Orta Doğu'da aktif oyunculardan birisi olmuş Rusya Federasyonu da şimdi dikkatinin Orta Doğu'dan kendi sınırları etrafına çekilmesinin mecburudur. Yani buna mecburdur. Ve unutmayalım ki Orta Doğu olaylarında Filistin, İsrail, Suriye, Irak, Daesh olayı, Yemen hadiseleri, bunların hepsinde Rusya'da bir aktif oyuncu gibi bulunurdu. Şimdi bu meselelerde elbette kendisine fikir ve menfaat ortağı gördüğü İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti idiler. Elbette İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun ortak dil bulmaları daha rahat oluyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun bir kadar defalarca abarmış olan bir problemleri yüze çıkmaktaydı. Böylelikle şimdi Tahran görüşünde elbette birçok meselelere bakılırken Türkiye, İran ve Rusya arasında esas meselelerin birisi de resmiyette de bu bildirilmişti. Suriye'de işgüdü koordinasyon meseleleriydi. Zannımca böyle bir karara gelinmiştir ki buradaki çelişkili demek iddialardan el çekilerek tüm fikir Avrupa'ya, yani az önce söylediğimiz Doğu Avrupa'ya, Ukrayna'ya yöneltilsin. Böyle de oldu. Elbette Türkiye Cumhuriyeti kendisine göre bir kudret sahibidir bölgede, ama Rusya Cumhuriyeti ile, süper güç olan Rusya Cumhuriyeti ile, Rusya Federasyonu ile mukayesede, affedersiniz, onun talepleriyle razılaşmaya mecburdur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti ve hazırda bulunan devlet başkanı Ukrayna Rusya demek kavgasından da belirli menfaatler gütmektedir. Bu tabii bir haldir. Onun için bu Suriye meselesini bir türlü tamamlamak zorunda kalmış oluyor. Diğer taraftan Türkiye'nin dahilinde bu toprak komşu devletin toprağının işgalinden çok hoşnut olmayan siyasal kuvvetler var. Çok sayıda kaçkın mültecinin Türkiye'ye toplanmasının aleyhidarları az değildir. Türkiye'de bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye Suriye'den çok sayıda mültecinin toplanmasından menfaat aleti gibi kullanmayı düşündü. Mesela o devirde Avrupa Birliği'ne böyle bir ultimatum verilmişti ki siz bizim talepleri kabul etmezseniz bu mülteci ordusunu sizin canınıza salırız. Yani sınırları açıp Avrupa'ya bırakarız. Ve seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde az önce söylediğim o hoşnut olmayan çevreleri razı salmak için elbette bu Suriye ile karşılaşmasına Türkiye bir türlü encam çekmeli, hitam vermelidir. Çünkü bu mesele sonsuza kadar uzanırsa bu ekonomik bakımdan Türkiye'ni tam güçsüz hale getirebilir ve daha acınacaklı, daha korkunç bir bunalımlarla rastlaşabilir Türkiye ekonomik alandan siyasal alana sıçrayabilen bir krizlerle rastlaşabilir Türkiye cemiyeti. Son zamanlar Amerika Birleşmiş Devleti başkanlığından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle baskı karakterli mesajlar da geliyor. Kesin olarak diyemem elbette ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türkiye hakkında bir rahatsızlıkları var. Ve bunlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nı Rusya'ya, Rusya Federasyonu'na sığınmaya yine de mecbur ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugün röportajımızda siyasi analist Sayın Temur Kuliyev hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye-Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelebileceği konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetiyle kuşatılan, vaziz ve celil olan Allah'ın nuru ile örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlere çeşitli İslami ülkelerde güzel sesiyle tanınan İran diyarından Üstad Muhammed Tagi Muruvvet ile ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Uzun süre İran'da yaşayan Mısırlı Kari ve Hakem ve Kur'an-ı Kerim yarışmalarında İki kez jüri heyetinde yer alan Doktor Salah el-Salavi, Üstad Muruvvet hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in Mısır'daki yeni tilavet hareketinin temelini Şeyh Muhammed Rafet attı ve İran'da yeni tilavet hareketinin temelini de Muhammed Taki Muruvvet attı.
ساعدني يا رحمن
Üstad Muravvat anılarında şöyle yazıyor. 10 yaşındayken babamla birlikte Hazreti Masumi'nin haremini ziyaret için Kum kentine gittik. Ziyaretin ardından dönemin büyük taklit mercilerinden Büyük Ayetullah Burucerdi'yi görmek için evine gittik. Bu Rabbani alimin evine vardığımızda faytona binmek üzereydiler. Hemen büyük bir şevk ve heyecanla fırladım ve faytonun basamağına atladım. Büyük bir saygı ve terbiye ile Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet tilavet etmek için izin aldım. Ayetullah Burucerdi de güler yüzle kabul ettiler ve ben de Bakara suresinin birkaç ayetini okudum. Ayetullah sabır ve metanetle beni dinlemenin ardından bana birkaç sikke hediye etti ve hemen orada inşallah gelecekte siz Kur'an-ı Kerim'in en iyi kari ve öğretmenlerinden biri olursunuz şeklinde dua etti. Şimdi sahip olduğum her şey onun hayır duası sayesindedir.
Üstad Muruvvet çocukluk yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmeye büyük ilgisi vardı ve sürekli çeşitli Kur'an-ı toplantı ve celselere katılırdı. Gençlikte ve bir dönemde bizzat çeşitli Kur'an-ı celseler düzenler ve hatta bazen haftada 14 celseyi de yönetirdi. Bu çalışkan ve güçlü insan kendi gençlik, hocalık ve Kur'an-ı dostları ile ilgili tatlı anılarından birini anlatırken şöyle diyor.
Biz her yıl dostlarımızdan bir grupla kendi hocamızla birlikte Kutsal Meşhed kentine gider ve orada iki hafta boyunca bir Hüseyin'de kalırdık. O dönem boyunca Kur'an-ı Kerim celselerinde ve Meşhed'in büyük hocaları yanında hazır bulunur ve Rezevi haremdeki celselerde de Meşhed'deki dostlarımız ve hepsi tilavetin büyük hocalarından olan karilerle tilavet ederdik. Gerçekten unutulmaz bir yolculuktu.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
Üstad Muruvvet 30 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenmek ve yeni teknikler hakkında bilgi edinmek üzere Mısır'a gitti ve İran'a dönüşü ardından öğrenciler ve kariler yetiştirmeye başladı ve bu alanda büyük başarılar elde etti. O dönemlerde ülkenin Kur'an-ı Kerim sınıfları daha çok geleneksel şekilde gerçekleştirdi. Yeni yöntemleri kullanan ve Mısırlı karileri taklit ederek tilavet eden çok az hoca bulunurdu. İşte bu şartlarda Üstad Muruvvet Mısırlı karilerin tarzı ile en iyi ve en güzel tilavet eden ve onların nameleri ve tonlamasından bilgi sahibi olan tek kişiydi.
Üstad Muravvet'in öğrencilerinde ve bizzat Kur'an-ı Kerim hakemi olan Büyük Kari Musevi Belede şöyle anlatıyor. Üstad Muravvet ilahi inayetlerden biriydi. Allah hocası olmadan ve sadece Allah vergisi yeteneğiyle İran'da tilavet alanında yeni bir akım başlatan bir adamı seçti.
Üstad Muravvet'in kişiliği hakkında onun yaşamının eğitim, tebliğ ve terviç olarak çeşitli kesitlere ayrıldığı söylenebilir. Üstad İran'da yaşarken birçok öğrenci yetiştirdi. Mısır'da çeşitli eğitimler gördü ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'i terviş için Kanada ve Toronto kentine giderek öğrendiklerini öğretmeye başladı.
Tahran Radyosu.
Uluslararası Kur'an-ı Kerim hocası olan Üstad Muruvvet 1980 yılında Kanada'ya gitti ve orada 30 yıl boyunca çeşitli Kur'an-ı Kerim celselerine katıldı, çeşitli münasebetlerde yapılan etkinliklere katılarak Kur'an-ı Kerim ve onun yüce anlamlarına ilgi duyanları cezbedip, tecvid, ses ve tonlama olarak Kur'an-ı Kerim kursları düzenledi. Camilerde ve Toronto kentin Kur'an-ı merkezlerinde sürekli ve yararlı çalışmalarda bulundu. Üstadın kaleme aldığı eserlerden 500 sayfayı alan İngilizce dilinde tecvidin eğitimine değinebiliriz.
Üstad Taki Morovet İranlı karileri çok iyi tanırdı ve Kanada'da yaşamasına rağmen onların tilavetlerini İran'ın Kur'an televizyon kanalından izler ve hakkında da yorum yapardı. Üstadın öğrencilerinden Hanifi Bey şöyle diyor. Üstad Morovet, ülkede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ilerlemesinde en etkin kişilerden biriydi. Hatta unutmuyorum, Hicri Şemsi 1384 yılında ülkemizi Malezya uluslararası yarışmalarda Eteri Fert beyefendi temsil ediyordu. Üstad Morovet de Kanada'dan bu yarışmalara katılmıştı. Bu da onun özellikle vahiy kelamının tilaveti olmak üzere Kur'an'ı faaliyetlerin yayılmasına verdiği çabayı gösteriyordu.
Hocanın Kanada'daki öğrencilerinden ve üstadın hastalığı döneminde yanında olan Mehdi Mersusi de şöyle anlatıyor. Ben Kanada'da bir arkadaşım vasıtasıyla Üstad Morovet ile tanıştım ve ardından hocanın nezdindeki ilk tilavetim Haşr suresinin son ayetleriydi. Üstad tecvid ve kıraat tekniğim ile ilgili konuları açıkladı. Üstadın gerçekten çok emeği geçti. 2 yıl boyunca ve tecvid kurallarına gerçekten doğru riayet edene kadar mukama başlamama izin vermediler.
Mersusi Üstad'ın Toronto Hastanesi'nde yattığı dönemiyle ilgili şöyle anlatıyor. Üstad hayatının son anlarında kendisi için Kur'an-ı Kerim tilavet etmemi ve aşura ziyareti okumamı istedi. Üstad 1395 yılında 72 yaşında ve tam da aşura gecesinde hayata gözlerini yumdu.
Öğrencileri ve beraberindekilerin söylediklerine göre Üstad Morovet sakin bir kişiliğe sahip, mütevazi ve sevgi dolu biriydi. Fakat eğitim konusunda çok sert ve ciddiydi ve onların yoğun çalışmalarını istiyordu. Öğrencileri de onu öğretmeye ek olarak onları ilerlemeye ve başarılı olmaya teşvik eden şefkatli bir baba olarak görüyorlardı.
12 yaşından itibaren Üstad Morovet'in öğrencisi olan ve Üstad'ın yanında Kur'an-ı Kerim'in kıraat teknikleri ve usulünü öğrenen Batba Bey Efendi şöyle anlatıyor. Ben şimdi 50 yıl aşkın hayatımda Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'e sahip olduğum yoğun sevgiyi merhum Morovet'e borçluyum. Zira bu aşkı Üstad Morovet bana Ehl-i Beyt'ten verdiği doğru bilgi ve eğitimiyle kalbime yerleştirdi. Üstad bizzat son ana kadar gelişmeye çalışır ve Kur'an-ı Kerim ile Ehl-i Beyt marifini öğretmekle meşguldü.
Değerli dinleyiciler, merhum Üstad Muhammed Taki Muruvvati rahmet ve saygıyla anarak bugünkü sohbetimizi burada noktalıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı www.parsude.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde uzmanların doğadaki unsurların benzerliği, yine savaşlar ve göç durumları, peri masalları ve efsanelerin benzerliğine sebebiyet verdiğinden söz ettiğini, her halükarda hepsinin benzerlikleri hakkında genel bir hüküm yürütmenin ve tek bir etkenden söz edilemeyeceğini beyan ettiklerini anlattık. Ve yine dedik ki, peri masallarının benzerliğinin en önemli sebeplerinden biri, insanoğlunun yaşadığı dünya hakkında bilinmeyenlerinden ibarettir. Bu bilinmeyenlere cevap bulma çabaları, insanların birçok düşünce, amel ve davranışının benzerliğine yol açmıştır.
Dünyanın çeşitli milletleri arasında yaygın olan peri masallarının bir özelliği, zaman ve mekan bakımından muğlaklığıdır. Hiçbir efsane kendini belli bir zaman veya belli bir mekanla sınırlandırmamıştır. Bu özellik efsanelere zaman ve mekandan bağımsız kalma imkanını kazandırmıştır. Bizim ninelerimiz ve dedelerimiz çocukken bizim bugün bildiğimiz ve çocuklarımıza ve torunlarımıza anlattığımız masalları dinlemiştir. Efsaneler hiçbir özel zaman dilimine ait değildir ve tüm zamanlar için geçerlidir. Bu mesele ve zamandan bağımsızlık özelliği masalların içinde de yer alır. Bazen tarihi bir şahsiyet öykünün kahramanı olur, fakat bu durum efsanenin zamana bağlı olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu özel adların yeni ve yakın tarihe ait olduğu kolaylıkla anlaşılır.
Öte yandan efsaneler belli bir kente, köye veya diyara da ait değildir. Birçok efsane farklı mekanlarda ve birbirinden uzak yörelerde ufak tefek farklılıklarla asırlar boyu kulaktan kulağa aktarılır. Ancak efsaneleri yöreleştiren asıl bizleriz. Örneğin İran'da araştırmacılar bazı masalların Azerbaycan diyarına ait olduğunu, bazılarının Kirman, bazılarının Horasan yöresine ait olduğunu belirterek mekan eksenli bir sınıflandırma yapar. Oysa sözü edilen efsanenin mekanı gerçekte belirsizdir. Örneğin Azerbaycan yöresinde anlatılan efsanelerde öykünün kahramanı bu yörenin insanı olduğu anlatılmaz. Bu arada ancak uzman kişilerin her yörenin efsanelerini başka yörelere özgü efsanelerden ayırt edebileceği de belirtilmelidir. Gerçi bunu yapmak oldukça zordur. Çünkü bunu yapabilmek için çeşitli yörelere özgü coğrafi, tarihi, kültürel özellikleri ve yöreye ait dünya görüşü ve inançları bilmek gerekir.
Thank you. Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet, geçen bölümlerde genç bir prensin narinç turunç kızının peşinden gittiğini, büyük zorluklara katlanarak onu elde ettiğini, fakat kızı saraya götürmek üzere hazırlık yapmak üzere saraya döndüğünde kızı yalnız bırakır. O sırada çirkin bir siyahi hizmetçi kız narinç turunç kızını öldürerek onun yerine geçtiğini anlattık. Ve yine dedik ki narinç turunç kızının kanının aktığı yerden bir narinç ağacı yeşerdi. Ve genç prens bu fidanı saraya götürdü ve bahçeye dikti. Fakat fidan çok hızlı büyüdü ve büyük bir ağaca dönüşünce çirkin hizmetçi siyahi kız kuşkulandı ve bir plan yaparak ağacı kestirdi. Bu arada ağacın bir dalı ilk gün narinç turunç kızının düşüncesini genç prensin kafasına yerleştiren yaşlı bir kadının eline geçti. Yaşlı kadın gerçekten narinç turunç kızı olan daldan bir iğ yaptırdı. Kız, yaşlı kadın evden ayrıldığında ortaya çıkıyordu. Yaşlı kadın, narinç turunç kızının sırrını öğrendi. Ve kız da başından geçen macerayı yaşlı kadına anlattı. Yaşlı kadın, kızdan kendisinin kızı olmasını istedi. Ve buna karşılık olarak kızın genç prense kavuşmasını sağlama sözü verdi.
Tahran Radyosu.
Genç prens sürekli narinç turunç kızını düşündüğü için kendi kendine düşünmeye ve kendi kendine konuşmaya başladı ve sonunda hastalandı ve yataklara düştü. Kral ve eşi sevdikleri evlatlarının derdini anlamıyor, çare bulamıyordu. Bu yüzden hemen sarayın baş hekimini çağırdılar. Hekim geldi ve genç prensi muayene etti. Hekim ardından kralın yanına gitti ve oğlunun tedavisi için ayna cinsinden bir zincir yaptırmasını ve zinciri genç prensin boynuna takmasını istedi. Hekim zinciri taktıklarında genç prensin iyileşeceğini ve sağlığına kavuşacağını söyledi.
Hekimin tavsiyesinin ardından kral sağ eli ve sol eli sayılan vezirlerini ve saraydaki herkesi çağırdı ve baş hekimin anlattıklarını onlara da anlattı. Kralın sağ eli olan vezir, hiç kimse aynadan zincirin nasıl yapıldığını bilmediğini, bu yüzden kentte carçıların car çekmelerini ve kim bu işten anlıyorsa gelip genç prensin sıkıntısına çare olmasını önerdi. Kralın emri üzerine carçılar sokak sokak, çarşı pazar car çekmeye başladı ve kim aynadan zincir yapabiliyorsa genç prensi hastalıktan kurtarmak için saraya gelmelerini talep ettiler. Narinç turunç kızı ve yaşlı kadın da bu sesleri duydu. Güzel kız yaşlı kadına şöyle dedi: "Hadi saraya git, onlara aynadan zincir yapabileceğini söyle. Fakat sana boş bir bahçe ve bir ayna vermelerini de söyle."
Yaşlı kadın saraya gitti ve aynadan zincir yapabildiğini ve şartlarını anlattı. Tesadüfen genç prensin odasının yanı başında boş bir bahçe vardı. Bir ayna getirdiler ve yaşlı kadına verdiler. Yaşlı kadın aynayı ve narinç turunç kızını boş bahçeye götürdü. Öte yandan genç prensi başhekimin hastalığının tedavisinin aynadan zincir olduğunu söylediğini ve şimdi yaşlı bir kadının odasının arka bahçesinde bu zinciri yapacağını anlattılar. Genç prens bu haberi duyunca çok merak etti ve kimseye söylemeden çatıya çıktı ve yaşlı kadının ne yaptığını izlemek için bir köşeye saklandı. Genç prens beklerken birden yaşlı kadın ve yanında güzel bir kızla geldiğini fark etti. Kız genç prense çok tanıdık geldi. Kız aynayı karşısına aldı ve başından geçen tüm maceraları anlattı.
Genç prens narinç turunç kızın anlattıklarını dinlerken birden kızın anlattıklarının tam da onun yaşadığı maceraya ve narinç turunç bahçesine nasıl gittiği öyküsüne benzediğini anladı. Genç prens her şeyi unuttu. Tüm aklı fikri kızın anlattıklarına yöneldi. Güzel kız macerasını anlattı, anlattı, ta ki siyahi hizmetçi kızın nasıl ağaca tırmandığı ve başını keserek suya attığı ve kanını ırmağın kenarına akıttığı ve o kandan narinç ağacı yeşerdiği yere geldi. Güzel kız, siyahi hizmetçi kızın kendini narinç turunç kızı olarak yutturduğunu ve bir dizi yalan uydurduğunu da anlattı. Güzel kız, genç prensin narinç fidanını sarayın bahçesine getirdiğini ve buraya diktiğini, fakat çirkin hizmetçi siyahi kızın durumu fark ederek narinç ağacını kestirdiğini ve ahşabından bir yatak yaptırdığını, fakat ağacın bir dalının yaşlı kadın için iyi olduğunu ve kendisi de bu iyiden çıktığını da anlattı.
Narinç turunç kızının öyküsünü baştan sona dinleyen genç prensin birden başı döndü ve çatıdan nasıl yere indiğini bile anlayamadı. Genç prens narinç turunç kızını saraya götürdü ve birini anne ve babasını çağırmak ve yanına getirmek üzere gönderdi. Kral ve eşeği genç prensin yanına gelince o güne kadar benzerini görmedikleri güzel mi güzel bir kızla karşılaştı. Genç prens bütün macerayı baştan sona anne ve babasına da anlattı. Narinç turunç kızı ve güzelliğinin haberi hemen saraya yayıldı ve ortalık birbirine karıştı. Herkes güzel kızı görmeye geliyor. Görünce de hayretleri boğuluyordu. Yani bir insan bu kadar güzel olabilir miydi?
Oğlunun hastalığının iyileştiğini gören kral hemen emretti. Kentte 7 gece 7 gündüz şenlik yapıldı. 7. gece narinç turunç kızı ile genç prensin nikahı kıyıldı. Öte yandan genç prens her şeyden önce siyahi hizmetçi kızı istedi ve şöyle sordu. Koşan at mı istersin, keskin kılıç mı? Hizmetçi kız şöyle karşılık verdi. Keskin kılıç düşmanım için olsun, koşan at isterim. Bunun üzerine genç prens vahşi bir at getirmelerini emretti ve siyahi çirkin hizmetçi kızın saçlarını atın kuyruğuna bağlattı ve atı çöle doğru bıraktı. Vahşi at kızı sürükleye sürükleye çölün derinliklerine götürdü. Bu arada yaşlı kadın da büyük bir saygı ile saraya getirildi ve sarayda tüm kadınların başı oldu. Genç prens ve narinç turunç kızı da mutlu bir yaşam sürdü.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş gölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Jansak Tuz Kubbesi ile tanıştırmaya çalışacağız.
Tuz kubbeleri veya dağlar bu şaşırtıcı olguyu görmek için dünyanın farklı yerlerinde her zaman birçok turisti çeken doğanın en güzel tezahürlerinden biridir. İran'da birkaç tuz kubbesi vardır ancak Jashak Tuz Kubbesi İran ve Batı Asya'daki en büyük, en aktif ve en güzel tuz kubbelerinden biridir ve İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinin doğal cazibe merkezlerinden biridir.
2008 yılı başlarında bu kubbe Ulusal Doğal Fosil ve Çevre Koruma Teşkilatı'nın yönetimi altındaki 4 alandan biri olarak tescil edildi. Eşsiz kubbeleri ve mağaraları, şelaleleri ve kristalleri ile Jashak Tuz Dağı, İran dağlarının tuzlu gelini olarak adlandırılan en şaşırtıcı jeolojik olaylardan biridir. Bu güzel doğa harikasını daha yakından tanımak isterseniz bizlerden ayrılmayın.
Jashak Tuz Kubbesi İran'ın güneyinde Buşehr eyaletinde Buşehr limanının 144 km güneydoğusunda yer almaktadır. Bu kubbe 12 km uzunluğunda ve yaklaşık 4,5 km genişliğindedir. Kubbenin alanı yaklaşık 3666 hektardır ve zirvesinin yüksekliği deniz seviyesinden 1350 metredir. Jashak Tuz Kubbesi'nin özel konumu tatlı ve içilebilir bir nehir olan ve tuz kubbesine ulaşana kadar tarım için kullanılabilen Mand Nehri suyunun tuzlu olmasına neden olur. Ancak kubbeyi geçtikten ve onu atlattıktan sonra nehir suyu yüksek oranda tuzlu hale gelir ve bölgedeki tek zararlı faktör odur. Çünkü yağmur mevsiminde nehir suyu çevredeki ovaların yüzeyini kaplar ve yüksek buharlaşma nedeniyle tuz toprak yüzeyinde kalır ve bölgedeki arazinin tuzluluğuna neden olur.
Jashak bölgesi dağlıktır ve özel topografik ve iklimsel koşullar nedeniyle tatlı su kaynakları, içme suyu ve kuyuları yoktur. Kubbenin tuzlu olan kısımlarında bitki örtüsü yoktur. Tabii ki dağın kireç taşı olan ve tuz dağından çıkan katmanları bitki örtüsüyle kaplıdır. Dağın yamaçlarında tuza dayanıklı bitkiler de bulunabilir. Genel olarak bölgenin bitki örtüsü geven, giş dar ve kıyçten oluşur. Fakat kış ve ilkbahar mevsiminde her türlü tek yıllık bitki toprağı kaplar ve ona özel bir güzellik verir. Ayrıca tuz düzlüklerinden kurtulmuş vadilerde, yamaçlarda bol miktarda çalılık da göze çarpar.
Tahran Radyosu.
Coşak Tuz Dağı güzel jeolojik manzaraları, farklı kaya türleri, doğal mağaraları ve onların içinde bozulmamış doğası, dağ şelaleleri ve tuz sarkıtları ile sadece her izleyiciyi hayran bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda jeoloji bilimiyle ilgilenen araştırmacılar için de en iyi yer sayılıyor. Kubbenin sofra tuzunun beyaz rengi bölgeye farklı bir güzellik katıyor. Tuz kubbenin şaşırtıcı renk çeşitliliği başka yerde ender rastlanan bir olaydır. Kırmızı, kahverengi, beyaz, sarı, siyah ve turuncu gibi çeşitli renkler turistleri de buraya çekmede önemli rol oynamakta. Ve güzel tuz kristalleri ile pirit ve flor gibi birçok silikat olmayan mineraller, metalik olan ve olmayan çeşitli renklerin parlaklığı her izleyiciyi hayran bırakıyor.
Tuz buzulları, Coşak Tuz Kubbesi'nin güzel fenomenleri arasındadır ve kubbenin kuzeybatı bölgesinde açıkça görülebilmektedir. Tuz kütlelerinin yer eğimi doğrultusunda ve yer çekimi etkisiyle hareketinin sonucunda meydana gelen bu buzullar kubbenin yan tarafında oluşurlar. Buz buzullarına benzerliklerden dolayı da bu adla anılırlar. Güzel tuz şelaleleri de Coşak Tuz Kubbesi'ni çok güzel ve hoş bir manzara kazandıran diğer turizm özelliklerinden biridir. Bu şelaleler aslında kubbenin su akışının doğal yoludur.
Düşük su mevsimlerinde de suyun tamamen buharlaşması nedeniyle akış yönünde özellikle şelalelerin yolunda da kalın güzel tuz kristalleri oluşur ve tuz şelalesinin muhteşem bir görüntüsünü turistlere sunuyor. Bu nadir fenomen ilkbahar ortasından yaza ve sonbahara kadar görülebilir.
Coşak Tuz Kubbesi'nin diğer güzel yönleri arasında bölgenin en ilgi çekici yerlerinden biri olan Golkelem yani Karnabahar Vadisi yer almaktadır. Vadinin tüm yüzeyi karnabahar şeklindeki tuzlarla kaplıdır. Bu tuzlu karnabaharların boyutları birbirinden farklıdır. Bazıları çiçeğe benzer. Tahtı Div olarak da bilinen cin bacaları, Coşak Kubbe'nin en güzel erozyon olaylarından biridir. Kayaçların aşınma oranlarının farklılığından dolayı bu olay tuz kubbelerinin arasında kolonlar şeklinde ortaya çıkmıştır.
Tuz mağaraları Coşak Tuz Kubbesi'nin bir başka muhteşem doğal cazibesidir. Tuz birikintilerinin erimesiyle oluşan bu mağaralar kubbe yerlerinde görülebilmektedir. Bu mağaraların iç kısımlarına da dikit ve sarkıt şeklindeki güzel tuz kristalleri mağaraların içinde eşsiz bir manzara oluşturmuştur. Bu güzel olay kubbede akan tuzlu kireç taşı kaynağının bir sonucudur.
Bu kaynaklar aslında Coşak Tuz Kubbesi'nin yaşam nabzıdır. Yeryüzünün derinliklerinden gelen tuzlu su kaynaklardan yüzeye ulaşır. Bu kaynaklar yörenin her yerinde görülebilmektedir. Tuz kaynakları olmadan Coşak'ın tuz kubbesi sona erecektir. Kubbe tuzları üzerinde oluşan ve erozyonu kubbe alanında güzel ve gösterişli etkiler yaratmıştır. Pençe aşındırma şeklindeki bu eserler morfolojik açıdan güzel eserlerden birini oluşturmuştur.
Bu muhteşem doğa harikasını ziyaret etmek isteyen turistler genellikle sonbaharın ikinci yarısında veya kışın sonlarında bu bölgeye seyahat ederler. Çünkü sıcak mevsimlerde nem ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle İran'ın güney bölgelerine seyahat etmek zordur. Turistlerin bu bölgeye gelirken içme suyu, kuru gıda, uygun ayakkabı, güneş şapkası ve ilk yardım gibi temel ihtiyaç maddelerini yanlarında getirmeleri tavsiye edilir.
İran'ın Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı'nın belirttiğine göre bu şehir eyaletinin dünya çapında değerli bu eserinin tescili için gerekli belgeler UNESCO kuruluşuna gönderildi ve dünya eserleri listesine kaydedilmek üzere geçici olarak tescil edildi.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer dua harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@wens.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@wes.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.